Ayrım 42.
Eğer siz her zamanki kahramanlığınızla düşman hatlarında karşılık ve bozgun yaratırsanız ateş hattından uzak dururum. Ama zafer bir an için olsun şüpheye düşerse imparatorunuzu düşmanın ilk darbeleri karşısında göreceksiniz. Çünkü Fransız milletinin şerefi için bu kadar önemli olan Fransız piyadesinin şerefi söz konusu olduğu böyle bir günde zaferin kazanılacağından asla şüphe edilemez. Yaralıları taşımak bahanesiyle safları seyreltmeyin. Her biriniz milletimize karşı böylesine bir kinle hareket eden ve İngiliz parasıyla beslenen bu uşakları yenmek gerektiği düşüncesine bütün varlığınızla sarılmalısınız. Bu zafer seferi sona erdirecektir. O zaman kışlaklarımıza dönebiliriz. Fransa'da meydana getirilen yeni ordular bize orada katılacaklardır. O zaman yapacağım barış antlaşması milletime de size de bana da layık bir barış olacaktır. Sabahın 5'inde ortalık hala kapkaranlıktı. Ortadaki birlikler ihtiyat birlikleri ve Bagration'un sağ kanadı henüz hareketsiz duruyorlardı. Ama sol kanatta Fransızların sağ kanadına taarruz edip onu harekat planına göre Bohemia dağlarına doğru püskürtmek için ilk olarak tepeden aşağıya inmekle görevlendirilen piyade, süvari ve topçu birlikleri harekete geçmiş, konakladıkları yerlerden kalkmaya başlamışlardı. İçlerinde gereksiz her şeyin atıldığı çoban ateşlerinin dumanı gözleri yakıyordu. Hava soğuk ve karanlıktı. Subaylar telaşla çay içiyor, kahvaltı ediyor, erler peksimetlerini çiğniyor, ısınmak için oldukları yerde tepiniyor, götüremeyecekleri her şeyi, bütün fazlalıkları, kulübe tahtalarını, iskemleleri, masaları, tekerlekleri, tekneleri odunların arasına atarak ateşlerin başında toplanıyorlardı. Avusturya kolbaşıları Rus birlikleri arasında dolaşıyor, harekete geçildiğini bildiren haberciler olarak görevlerini yerine getiriyorlardı. Herhangi bir alay komutanının çadırının yanında Avusturyalı bir subay görünür görünmez alay hemen harekete geçiyordu. Erler koşarak ateşlerin başından ayrılıyor, çubuklarını çizmelerinin koncuna sokuyor, torbalarını arabalara yüklüyor, tüfeklerini alıyor, sıraya giriyorlardı. Subaylar düğmelerini ilikliyor, kılıçlarını, çantalarını takıyor, bağırarak safları dolaşıyorlardı. Nakliye ve emir erleri atları arabalara koşuyor, eşyaları yerleştiriyor, bağlıyorlardı. Yaverler alay ve tabur komutanları atlara biniyor, haç çıkarıyor, kalacak olan nakliyecilere son emirleri bildirip talimat veriyor, yapacakları işleri söylüyorlardı. Etrafta binlerce ayağın tek düze sesi duyuluyordu. Kollar nereye gittiklerini bilmeden etraftaki insanlardan, dumandan ve gittikçe kalınlaşan sisten biraz önce terk ettikleri yeri de yeni ayak bastıkları yeri de görmeden körü körüne ilerliyorlardı. Seferde bir er tıpkı üzerinde bulunduğu gemiyle birlikte hareket eden bir gemici gibidir. Etrafı kendi alayı ile çevrilmiş, onunla sınırlandırılmıştır. Onunla birlikte sürüklenip gider. Ne kadar uzağa giderse gitsin, ne kadar garip, ne kadar bilinmeyen, ne kadar tehlikeli bölgelere girerse girsin, etrafta nasıl bir denizci her zaman her yerde kendi gemisinin hiç değişmeyen direklerini, güvertelerini ve halatlarını görürse, er de her zaman her yerde aynı arkadaşları, aynı safları, aynı çavuş Ivan Mitriç'i, aynı alay köpeği, Şuçka'yı, aynı komutanları görür. Bir er, gemisinin bulunduğu bölgenin enlemini nadiren bilmek ister ama savaş günü ordunun içinde yaşadığı hayal dünyasında nereden nasıl geldiği bilinmeyen, herkes için aynı olan sert bir ses duyulur. Kesin ve ihtişamlı bir şeyin yaklaştığına işaret eden ses onlarda alışmadıkları bir merak uyandırır. Savaş günlerinde erler heyecanla alaylarıyla ilgili konuların dışına çıkmaya çalışırlar. Kulak kabartırlar, her şeye dikkatle bakarlar ve büyük bir merakla çevrelerinde olup bitenleri sorarlar. Sis o kadar kalınlaşmıştı ki ortalığın ağarmasına rağmen 10 adım ötesi görülmüyordu. Fundalar kocaman ağaç, düzlüklerde uçurum ya da yamaç şeklinde görünüyordu. Her yerde, her tarafta, 10 adım ötede olsa bile görünmeyen düşmanla burun buruna gelmek mümkündü. Ama birlikler hep aynı sis içinde, yokuş aşağı inip tepelerden yukarı tırmanarak, bahçelerin, çitlerin önünden ve ne olduğu anlaşılamayan arazide uzun bir süre yürüdükleri halde hiçbir yerde düşmanla karşılaşmadılar. Aksine erler bazen önlerinde, bazen arkalarında, her tarafta aynı yönde bizim Rus birliklerinin ilerlediğini fark ediyorlardı. Her er kendisinin gittiği yere, daha doğrusu O bilinmeyen bölgeye bizimkilerden daha pek çoklarının gittiğini öğreniyor, bunu öğrenince de bir memnunluk duyuyordu. Saflarda, "Bak hele Kursklular da geçiyor," diye konuşuluyordu. "Vay canına, kardeşim, bizim asker de buraya amma yığılmış ha. Akşam baktım, ateşler yanınca ucu bucağı görünmüyor. Sanki Moskova vallahi." Gerçi birlik komutanlarından hiçbiri saflara yaklaşıp askerlerle konuşmuyordu. Kol komutanları savaş şurasında gördüğümüz gibi girişilen bu işten hoşnut değillerdi. Canları sıkılıyordu. Bu yüzden yalnız kendilerine verilen emirleri yerine getiriyor, erlerin moralini yükseltmeye çalışmıyorlardı. Öyle olduğu halde erler her zaman olduğu gibi ve özellikle taarruza hazırlandıkları vakit yaptıkları gibi neşeyle yürüyorlardı. Ama kalın bir sisin içinde bir saat kadar yürüdükten sonra ordunun büyük kısmı duraklamak zorunda kaldı ve saflar arasında bir düzensizliğin, bir karışıklığın meydana geldiğini kavramaktan ötürü bir hoşnutsuzluk yayıldı. Bu hoşnutsuzluk nasıl yayılır? Bunu kestirmek oldukça zordur. Yalnız şu muhakkak ki olağanüstü bir doğrulukla, fark edilmeden, karşı konulması imkansız bir hızla hemen etrafa yayılıverir, tıpkı suyun bir düzlükte yayılması gibi. Eğer Rus ordusu tek başına müttefiksiz olsaydı, işin içinde bir kargaşalık olduğunu kavraması ve bunun genel bir kanı halini alması belki de daha uzun bir zaman alırdı. Ama şimdi herkes bu düzensizin nedenini o laf anlamaz Almanlara yüklüyor, bundan özel bir zevk duyuyor, bu zararlı karışıklığı sosisçilerin yarattığına kesin olarak inanıyordu. Neden durdular? Yolu mu kestiler? Yoksa Fransız'a mı çattılar? Yok, öyle bir şey duymadık. Ona rastlasaydık bizi topa tutmaya başlarlardı. İki ayağımızı bir pabuca soktular. Yola çıktığımız zaman da boş yere getirip kırın ortasında bıraktılar. Hep o Allah'ın belası Almanlar işi karıştırıyor. Sersem keratalar. Bak, ben olsaydım onları öyle bir öne sürerdim ki, şimdi ise tabii gerilerde birbirlerine sokulup duruyorlardır. Sen işin yoksa burada aç açına bekle. Bir subay söyleniyordu. Ne oldu acaba? Çabuk olsalar ya, süvariler yolu tıkamış diyorlar. Bir başkası, ah kahrolası Almanlar, kendi topraklarını bile tanımıyor diyordu. Bir yaver atını ileri doğru sürerek bağırdı. Siz hangi tümendensiniz? 17. O halde neden burada duruyorsunuz? Siz çoktan ön tarafa ilerlemiş olmalıydınız. Şimdi artık akşama kadar oraya varamazsınız. Amma da aptalca emirler ha. Kendileri bile ne yaptıklarını bilmiyorlar. Subay bunu söyledikten sonra uzaklaştı. Sonra bir general gelip Rusça olmayan bir dille öfkeli öfkeli bir şeyler bağırdı. Bir er uzaklaşan generali taklit ederek, ''Tafa lafa ne dırlandığını anlayabilirsen anla," dedi. ''Ben olsaydım bu alçakları kurşuna dizerdim.'' Çeşitli yönlerden sesler duyuldu. Verilen emre göre saat 9'da yerimizi alacaktık. Oysa yolun yarısını bile yapamadık. ''Amma da emirler ha?'' Birliklerin yürüyüşe geçerken gösterdikleri canlılık yavaş yavaş saçma emirlere ve Almanlara karşı bir küskünlüğe, bir öfkeye çevrilmeye başladı. Karışıklığın nedeni sol kanatta ilerleyen Avusturya süvari birliklerinin hareketi sırasında yüksek komutanlığın bizim merkez birliklerinin sağ kanattan çok uzaklaşmış olduğuna karar vermesi, bu yüzden bütün süvari birliklerine sağ tarafa geçmelerini emretmesiydi. Birkaç süvari piyadenin önünden geçiyor, piyade onları beklemek zorunda kalıyordu. Önde Avusturyalı bir kılavuzla bir Rus generali arasında da anlaşmazlık çıkmıştı. Rus generali süvarilerin durdurulması için bağırıyordu. Avusturyalı ise bu işte kendisinin değil, yüksek komutanlığın suçlu olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Bu arada birlikler duraklıyor, canları sıkılıyor, cesaretleri kırılıyordu. Bir saatlik bir duraklamadan sonra ordular nihayet ilerlemeye ve yokuş aşağı inmeye başladılar. Tepede dağılmaya yüz tutan sis aşağılarda orduların indiği yerlerde daha da yoğun bir hal alıyordu. İleride sisin içinde önce bir silah sesi işitildi. Arkasından bir silah sesi daha duyuldu. Daha önce düzensiz ve kısa, uzun aralıklarla tak tak tak sesleri birbirini izledi. Sesler gittikçe daha düzenli, daha sık duyuluyordu. Böylece Goldbach Deresi'nin üst tarafında savaş başlamış oldu. Aşağıda derenin üst tarafında düşmanla karşılaşmayı hiç beklemeyen ve sislerin içinde ansızın onunla burun buruna gelen Ruslar, komutanlardan cesaret verici bir tek söz işitmeyerek artık geç kalınmış olduğu konusunda ağızdan ağza yayılan söylentilerle kalın sis perdesinin içinde ne önünü ne de etrafını görerek düşmana tembel tembel ağır ağır ateş açıyor, biraz ilerliyor, sislerin arasında bilmedikleri bir arazide kendi birliklerini bir türlü bulamayan yaverlerle komutanlarından zamanında emir alamadıkları için tekrar duraklıyorlardı. Aşağıya inmiş olan 1., 2. ve 3. kollar için savaş böyle başlamıştı. Kutsov'un kendisinin bulunduğu 4. kol ise Pratzen tepelerindeydi. Aşağılarda savaşın başladığı yerde hala kalın bir sis vardı. Yukarıda ortalık aydınlanmıştı ama gene de ileride olup bitenler görülmüyordu. Düşmanın bütün birlikleri bizim tahmin ettiğimiz gibi 10 verst ileride miydi? Yoksa şuracıkta o sis çizgisinin içinde miydi? Bunu saat 9'a kadar kimse bilmedi. Saat sabahın 9'uydu. Aşağıda sis her tarafı bir deniz gibi kaplamıştı. Ama mareşalleriyle çevrili olarak Napolyon'un durduğu Şilapanits köyü önlerinde yüksekte ortalık apaydınlıktı. Tepelerinde aydınlık masmavi bir gök vardı ve güneşin kocaman yuvarlağı kıpkırmızı kocaman boş bir şamandıra gibi süt beyazı sis denizinin üzerinde dalgalanıyordu. Yalnız bütün Fransız orduları değil, Napolyon da kurmayıyla birlikte bizim mevzilenip savaşa başlamayı tasarladığımız yerde derelerin ve Sokolonits ile Şlapanits köylerinin öte tarafında değil bu tarafta bizim orduların o kadar yakınında bulunuyordu ki çıplak bir gözle bizim ordudaki süvarileri piyadelerden ayırabiliyordu. Napolyon mareşallerinden biraz daha ileride duruyordu. Altında kır bir Arap atı, sırtında İtalyan seferini yaparken giymiş olduğu lacivert kaput vardı. Hiç konuşmadan sis denizinin içinde yükseliyormuş hissini veren ve Rus ordularının hareket ettikleri ta uzaktaki tepelere bakıyor, dere yatağından gelen silah seslerine kulak kabartıyordu. Zayıf yüzünde henüz bir tek adale kıpırdamıyordu. Parlak gözleri hiç hareket etmeden hep aynı noktaya dikilmişti. Tahminleri doğru çıkmıştı. Rus ordularının bir kısmı dere yatağına, göllere ve bataklıklara doğru inmişti. Bir kısmı da Napolyon'un kilit noktası saydığı ve taarruz etmeyi tasarladığı Pratzen sırtlarından çekiliyordu. Pratzen, köyünün yakınında iki tepenin meydana getirdiği çukurda sislerin arasında Rus kollarının süngüleri parıldayarak hep aynı yönde dere yatağına doğru ilerlediklerini ve birbiri arkasından sis denizinde kaybolduklarını görüyordu. Akşam aldığı haberlerden, gece boyunca ileri karakollarda duyulan tekerlek ve ayak seslerinden, Rus kollarının hareketindeki düzensizlikten, bütün tahminlerine uygun olarak müttefiklerin kendisini çok daha ileride sandığını, Pratzen yakınlarında hareket halinde olan birliklerin Rus ordusunun merkez kısmını teşkil ettiklerini ve merkez kuvvetlerinin zayıfladığını, onlara taarruz ederse başarı kazanacağını kesin olarak anlıyordu. Ama hala savaşa başlamıyordu. O gün kendisi için parlak bir gündü. Taç giymesinin yıl dönümüydü. Sabaha karşı birkaç saat kestirmiş, sonra da dinç, neşeli, taptaze ve her şeyi mümkün gören, her şeyi başarmaya imkan veren, mutlu bir ruh hali içinde atına binmiş, savaş alanına çıkmıştı. Hareketsiz duruyor, sislerin arasından görünen tepelere bakıyordu. Soğuk yüzünde aşık, aynı zamanda mutlu bir delikanlının yüzünde görülen o güvenli ve hak edilmiş mutluluk ifadesi vardı. Mareşaller arkasında duruyor, dikkatini dağıtmaya cesaret edemiyorlardı. Napolyon bir Pratzen sırtlarına, bir sislerin arasından yükselen güneşe bakıyordu. Güneş sisten kurtulup da göz kamaştırıcı ışıklarını tarlalarda sisin üzerine fışkırtınca Napolyon, sanki savaşa başlamak için bunu bekliyormuş gibi beyaz güzel elinden eldivenini çıkardı, onunla mareşallere bir işaret verdi ve savaşın başlamasını emretti. Mareşaller yanlarında yaverleri dört nalla çeşitli yönlere gittiler. Birkaç dakika sonra Fransız ordusunun ana kuvvetleri hızla harekete geçerek soldan dere yatağına doğru inen Rus birliklerinin gittikçe daha çok boş bıraktıkları Pratzen sırtlarına doğru ilerlediler. Saat 8'de Kutsov at sırtında Miloradovic'in 4. kolunun aşağı inmiş olan Previşski ile Langeron kollarının yerini alacak kolun önünde Pratsen'e doğru yola çıktı. Baştaki alayın erleriyle selamlaştı ve hareket emrini verdi. Böylece bu olaya kendisinin komuta etmek niyetinde olduğunu gösteriyordu. Pratsen köyüne varınca durdu. Prens Andrei, başkomutanın mahiyetini teşkil eden o sayısız insanların arasında Kutsov'un arkasında duruyordu. Çoktandır beklediği anın yaklaştığını hisseden bir insan gibi heyecan, sinirlilik içindeydi. Aynı zamanda kendisine hakim olduğu için sakin görünüyordu. O günün kendisi için bir Toulon ya da bir Arcole köprüsü günü olduğuna iyice inanıyordu. Bunun nasıl olacağını bilemiyordu ama gerçekleşeceğine kesinlikle inanıyordu. Araziyle bizim orduların mevzilerini bizim ordudaki herhangi bir kişinin bilebileceği kadar biliyordu. Belliydi ki artık kendi stratejik planını gerçekleştirmeyi düşünmek bile yersiz bir şeydi. Bu yüzden onu unutmuştu bile. Artık Weyrother'in planını benimseyerek karşısına çıkabilecek ihtimalleri düşünüyor, yeni şeyler tasarlıyordu. Kendisinin bir anda karar vermesi gerekir. Hızla düşünmesine ihtiyaç kalırsa bunlardan yararlanabilirdi. Soldan, aşağıdan sis içinde görünmeyen birliklerin karşılıklı silah sesleri yükseliyordu. Prens Andrei'ye öyle geliyordu ki asıl savaşlar orada olacak, birliklerin karşısına orada bir engel çıkacaktı. İşte o zaman beni bir tugayla ya da bir tümenle oraya gönderirler, ben de orada elimde sancakla ileriye atılır, karşıma çıkan her şeyi mahvederim. Yanından geçen sancaklara kayıtsız bir tavırla bakamıyordu. Bir sancağa bakarken hep belki de orduların önünde elinde bir bu sancakla yürüyeceğim diye düşünüyordu. Geceki sisten sabahleyin yalnız tepelerde sonradan çiğ halini alan bir kırağı kalmıştı. Oysa vadilerde sis hala süt beyazı bir deniz gibi yayılıyordu. Birliklerimizin indiği soldaki vadiden silah sesleri duyuluyor ama hiçbir şey görülmüyordu. Tepelerin üzerinde bulutsuz masmavi bir gök, sağda da güneşin kocaman yuvarlağı vardı. İleride ta uzaklarda sis denizinin öbür kıyısında üzeri ağaçlarla kaplı tepeler göze çarpıyordu. Düşman ordusu herhalde oradaydı. O noktada belirsiz bir şeyler görünüyordu. Sağda muhafız birlikleri nal ve tekerlek sesleri arasında zaman zaman parlayan süngüleriyle sisle kaplı bölgeye giriyorlardı. Solda köylerin öbür tarafında gene kitle halinde süvari birlikleri yaklaşıyor, sis denizinin içinde kayboluveriyorlardı. Önde ve arkada piyade ilerliyordu. Başkomutan köyün giriş yerinde duruyor, birlikler önünden geçiyordu. Kutsov o sabah çok yorgun ve sinirli görünüyordu. Önünden geçen piyadeler herhalde ön tarafta bulunan bir şey onları yoldan alıkoyduğu için duraklamışlardı. Kutsov yanına yaklaşan generale, "Canım artık şunlara söyleyin, tabur düzenine girip köyü arkadan dolaşsınlar," diye söylendi. "Nasıl oluyor da anlamıyorsunuz ki düşman karşısında bulunduğumuz bir sırada köyün sokaklarına böyle tek sıra halinde yayılmak olmaz, ekselans?" General, "Ben köyün arkasında düzene girmeyi düşünüyordum, ekselans," diye karşılık verdi. Kutsov karşısındakini inelemek istiyormuş gibi güldü. "Maşallah, cephenizi düşmanın gözü önüne yayarsanız haliniz hoş olur doğrusu, çok hoş." "Düşman daha uzakta sayın komutanım, harekat planına göre..." Kutsov öfkeyle "harekat planıymış" diye bağırdı. "Kim söyledi size bunu? Lütfen ne emrediliyorsa onu yapın. Baş üstüne." Nesvitski Prens Andrei'ye "Azizim, ihtiyarın fena halde canı sıkılıyor," diye fısıldadı. Şapkasında yeşil tüyler bulunan beyaz üniformalı Avusturyalı bir subay dört nalla Kutsov'a yaklaştı ve dördüncü kolun savaşa girişip girişmediğini imparator adına sordu. Kutsov ona karşılık vermedi, arkasını döndü ve gözüne tesadüfen yanında duran Prens Andrei ilişti. Onu görünce yaverinin olup bitenlerde hiç suçu olmadığını kavruyormuş gibi o öfkeli, o sert bakışı yumuşadı. Avusturyalı yavere karşılık vermeden Volkonski'ye, "Gidip bakın azizim, üçüncü tümen köyü geçti mi? Ona durup emirlerin beklemesini söyleyin," dedi. Prens Andrei yanından uzaklaşacağı sırada onu durdurdu. "Sorun bakalım, nişancılar yerlerine yerleştirilmiş mi?" Sonra Avusturyalı'ya hala karşılık vermeden kendi kendine "Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar?" diye söylendi. Prens Andrei emri yerine getirmek için atını 4 nala sürdü. Önde ilerleyen bütün birlikleri geçtikten sonra 3. tümeni durdurdu ve gerçekten bizim kol ordularının önünde nişancı hattının bulunmadığını kesin olarak öğrendi. Alayın önünde bulunan alay komutanı başkomutanın öne nişancıları sürmesi için verdiği emir kendisine bildirilince şaşırıp kaldı. İleride başka birliklerin bulunduğuna, düşmanın da 10 versen daha yakında bulunamayacağına kesin olarak inanıyordu. Gerçekten onun bulunduğu yerden kalın bir sis perdesiyle kaplı, meyilli boş bir araziden başka bir şey görünmüyordu. Prens Andrei, başkomutan namına ihmal edilmiş olanın yerine getirilmesi için emir verdikten sonra 4 nalla geri döndü. Kutsov hep aynı yerde duruyordu. Yaşlı bir adam gibi ağır vücuduyla kendisini eğerin üzerine bırakmış, gözlerini kapayarak yorgun yorgun esniyordu. Birlikler artık yürümüyor, silahlarını ayak ucunda tutarak duruyorlardı. Kutsov Prens Andrei'ye, "Peki, peki," dedi. Sonra artık sol kanattaki bütün kollar indiği için harekete geçmek gerektiğini söyleyen ve elinde saat tutarak konuşan generale döndü. İki esneme arasında, "Daha vaktimiz var, ekselans," dedi. "Acelemiz yok." Bu sırada Kutsov'un gerisinde uzaktan uzağa alayların "Sağ ol," diye bağırdıkları duyuldu. Ve bu sesler taarruza hazırlanan bütün Rus birlikleri boyunca yaklaşmaya başladı. Erlerin selamladıkları kimsenin hızla ilerlediği belliydi. Önünde Kutsov'un bulunduğu alayın erleri de bağırınca Kutsov atını biraz yana sürdü ve yüzünü buruşturarak dönüp arkasına baktı. Pratsen yolundan sanki renk renk giyinmiş bir süvari bölüğü 4 nala geliyordu. İçlerinden iki kişi ötekilerin önünde atlarını tam 4 nala sürerek yan yana ilerliyordu. Bunlardan biri siyah üniformalı, beyaz sorguçluydu. Altında da al bir İngiliz atı vardı. Öbürü beyaz üniforma giymiş ve yağız bir aygıra binmişti. Bunlar mahiyetleriyle birlikte gelen iki imparatordu. Kutsov, cephedeki yaşlı bir asker gibi aşırı bir gösterişle duran birliklere "Hazır ol!" komutunu verdikten sonra selam vererek atını imparatora doğru sürdü. Tepeden tırnağa değişivermişti. Emirleri tartışmasız yerine getiren bir emir kulu tavrı takınmıştı. Aşırı bir saygıyla yaklaşması, yapmacık selamı herhalde imparatorun da hoşuna gitmemiş, onu şaşırtmıştı. Tatsız bir ifade imparatorun genç ve mutlu yüzünde tıpkı parlak bir göğün üzerinden geçen sis kalıntıları gibi bir anda belirip kayboldu. O gün hastalıktan sonra Bolkonski'nin onu sınır dışında ilk gördüğü Olmütz alanındaki halinden biraz daha zayıftı. Ama güzel kül rengi gözlerinde aynı büyüleyici gurur ve şefkat karışımı vardı. İnce dudaklarında da yine çeşitli anlamlar beliriyor ama hepsinden çok gençlikten ileri gelen bir saflıkla iyi yüreklilik göze çarpıyordu. Olmütz teftişindeyken daha azametli görünmüştü. Burada ise daha neşeli, daha hareketliydi. 4 nallı 3 vers geçtikten sonra yanakları hafifçe pembeleşmişti. Atını durdurup ferahlayarak içini çekti ve arkasına dönüp mahiyetindekilerin yüzüne baktı. Onların yüzü de tıpkı hükümdarın yüzü gibi genç ve heyecanlıydı. Çartoriski'de, Novosiltsev'de, Prens Volkonski'de, Strogonov'da ve üzerlerinde zengin üniformalar giymiş bakımlı, yalnız hafifçe terlemiş, dinç atlara binmiş başka neşeli gençler de aralarında bir şeyler konuşa konuşa gülümseyerek hükümdarın arkasında durmuşlardı.